Ayrım 43 Yırtıcı Kuş Wilbur Smith Sayfa 542 Sam Bowles'u bir maymun gibi el ve ayaklarından ana direğe zincirlemişlerdi. Mürettebattan biri oraya büzülmüş olan adamın önünden geçerken ağzını tükürükle doldurmak için duraklıyor, sonra da Sam Bowles'un suratına tükürüyordu. Aboli öğle öncesi nöbeti sırasında Hal'in yanına geldi. ''Şimdi Sam Bowles meselesini halletmelisin. Adamlar sabırsızlanmaya başlıyorlar.'' İçlerinden biri ipi beklemeyecek ve o alçağın kaburgalarının arasına bıçağı saplayacak. Ben de böylece zahmetten kurtulmuş olacağım. Hal Christopher Lavelin'in sandığında bulduğu desteyle, harita ve sefer talimatıyla dolu defterden başını kaldırdı. Mürettebatının Sam Bowles'dan vahşice intikam alınmasını isteyeceğini biliyordu. Yapılması gereken şey hiç de hoşuna gitmiyordu. Hemen güverteye çıkacağım. İçini çekerek sonunda Aboli'nin acımasızca ısrarına boyun eğdi. ''Adamlara geminin ortasında toplanmalarını söyle.'' Hal Sukiyana'nın hala küçük kamerada olduğunu sanıyordu. Genç kadın barut deposunun yanındaki bu yeri bir revire dönüştürmüştü. Orada iki yaralı gemici hala ölümle savaşıyorlardı. Hal Sukiyana'nın oradan çıkmayacağını umuyordu. Ama güverteye çıktığı zaman Balili prenses ona doğru geldi. Genç kaptan usulca ''Aşağıya inmelisin prenses'' dedi. ''Olacaklar sana göre şeyler değil.'' Seni ilgilendiren bir şey beni de ilgilendirir. Baban senin bir parçandı, onun için ölümü beni de etkiliyor. Ben de babamı korkunç bir biçimde kaybettim. Ama onun ölümünün intikamını aldım. Şimdi de yanında olacak ve babanın intikamını almanı seyredeceğim. Hal pekala deyip başını sallayarak güvertede seslendi. Mahkumu getirin. Sam Bowles'u suçlayan denizcilerin karşısına getirmek için sürüklemek zorunda kaldılar. Çünkü bacakları onu taşıyacak halde değildi. Gözyaşları yanaklarından akıyor ve denizcilerin tükrüklerine karışıyordu. ''Eski Porsun, benim kötü bir niyetim yoktu.'' diye yalvardı. ''Lütfen beni dinleyin gemi arkadaşlarım. Beni bu işe Camray denilen o iblis zorladı.'' Denizcilerden biri bağırdı. ''Kardeşimin başını gölün sularına sokarken kahkahalarla gülüyordun.'' Sam Bowles'ı ellerini kavuşturmuş bekleyen Aboli'nin önünden geçirirlerken zenci adamı garip bir biçimde parlayan gözleriyle süzdü. ''Francis Courtney'i hatırla.'' diye omurdandı. ''Okyanuslarda yelken açan insanların en iyisine neler yaptığını hatırla.'' Hal Sam Bowles'ın yanıt vermesi gereken suçların bir listesini hazırlamıştı. Her suçlamayı okurken mürettebat olur gibi ''İntikam!'' diye bağırıyordu. Genç kaptan bu korkunç listenin en sonundaki suça geldi. ''Sen, Samuel Bowles, altın dalın yaralı mürettebatını, gemi arkadaşları ve dostlarının önünde katlettin. O haince pusulan kurtulanları da suda boğdun.'' Hal belgeyi katlayarak, ''Hakkındaki suçlamaları dinledin Samuel Bowles.'' dedi. ''Kendini savunmak için ne söyleyeceksin?''
''Suç bende değildi, yemin ediyorum bunu yapmazdım. Ama hayatımdan korkuyordum, dehşet içindeydim.''
Mürettebat bağırarak onu susturdu. Hal ancak birkaç dakika sonra adamları yatıştırabildi. ''Sam Bowles'a hakkındaki suçlamaları red mi ediyorsun?'' diye sordu. Adamlardan biri bağırdı. ''Reddetmesi ne işe yarar? Hepimiz de onun yaptıklarını kendi gözlerimizle gördük.''
Sam Bowles şimdi yüksek sesle hıçkırarak ağlıyordu. ''Sevgili İsa adına bana merhamet et Sir Henry. Hata ettiğimi biliyorum ama bana bir fırsat ver. Sana yaşamının sonuna kadar hizmet ederim. Benden daha kalbi sevgi dolu güvenilir birini bulamazsın.''
Sam Bowles'un hali, Hal'i öylesine tiksindirdi ki ağzında pis bir tat belirdi. Gidip ağzını yıkamak istedi. Sonra gözlerinin önünde bir hayal belirdi. Babası sedyede yatıyordu, onu dar ağacına götürüyorlardı. Vücudu germe makinesinde çarpılmış, kemikleri kırılmıştı. Hal titremeye başladı. Yanında duran Zutera onun ızdırabını hissetti. Kaptanın kendini toplaması için elini usulca onun koluna koydu. Hal ağır ağır derin bir soluk aldı. Kendini alt etmek üzere olan o kara azap dalgalarıyla boğuştu.
''Samuel Bowles, aleyhindeki bütün suçlamaları kabul ettin. Cezanı açıklamadan önce söylemek istediğin bir şey var mı?''
Sam Bowles'un yaşlı gözlerinin içine haşince baktı. Sonra garip bir değişiklik olduğunu gördü. Sam'in istediği zaman hüngür hüngür ağlayabildiğini anladı. Eski Porsu'nun ruhunun gizli derinliklerinden bir şey alev alev yanarak açığa çıktı. Bu öyle vahşice ve habis bir şeydi ki, Hal bir an bir insanın değil, köşeye kıstırılmış yırtıcı bir hayvanın gözlerine baktığını sandı.
''Sen benden nefret ettiğini sanıyorsun değil mi Henry Courtney? Sen aslında nefretin ne olduğunu bilmiyorsun.
Babanın germe makinesinde bağırdığını düşündükçe seviniyorum. İşte bunu Sam Bowles sağladı. Bunu yaşadığın her gün hatırla. Sam Bowles belki ölecek ama babanı o hale Sam Bowles soktu.
Adamın sesi tizleşmiş bir çığlığa dönüşmüştü. Dudaklarının kenarında tükürükler belirmişti. Kendi kötülüğü onu krize sokuyor, sözleri zor anlaşılıyordu.
''Bu gemi benim, benim gemim bu. Ben Kaptan Samuel Bowles olacaktım. Sen bu şansı elimden aldın. Dilerim şeytan cehennemde senin kanını içsin. Babanın çarpılmış çürümüş cesedinin üzerinde dans etsin. Henry Courtney!''
Hal bu tiksinti veren sahneyi görmemek için döndü. Sam Bowles'un sıraladığı küfürleri duymamaya çalışıyordu.
''Bay
Tyler!'' Sam Bowles'un çığlıkları arasında sözlerini bütün mürettebata duyurmak için sesini yükseltti. ''Artık bu konu için geminin zamanını harcayacak değiliz. Mahkum hemen asılacak. Ana direkteki makaraya ip geçirin.''
Aboli kükreyerek onu uyardı. ''Gondwana arkanda!''
İşe karışmak için atıldı ama geç kalmıştı. Sam Bowles eteğinin altına elini sokmuştu. Bacağının yukarısına, iç kısmına deri bir kın bağlanmıştı. Eski porsun saldıran bir engere kadar hızlı davrandı. Hançer elinde sivri bir kristal parçası gibi ışıldadı. Bir genç kıza yakışacak bir süs kadar güzeldi bu. Sam Bowles bileğini hızla bükerek hançeri fırlattı. Hançer Hall'le aralarındaki uzaklığı uçarak aştı. Genç kaptan ustura kadar keskin hançerin etine saplandığı anda vereceği acıyı önceden hissedercesine yüzünü buruşturdu. Ama sonra bir an duyularından şüphelendi. Hançerin battığını hissetmemişti. Başını eğdi ve o zaman Sukeyna'nın hançeri engellemek için çıplak ince kolunu uzatmış olduğunu gördü. Gümüş hançer dirseğinin birkaç santim aşağısına isabet etmiş ve sapına kadar etine batmıştı. Hal tanrım onu koru diye bağırarak Sukeyna'yı kollarına aldı. Onu kendine çekti. İkisi de başlarını eğerek etinden uzanan hançerin sapına baktılar. Aboli Sam Bowles hançeri fırlattıktan bir saniye sonra ona ulaştı. Bir yumrukta adamı yere devirdi. Ned Tyler'la 12 kadar tayfa atılarak Sam'i yakaladılar ve ayağa kaldırdılar. Eski Porsun şaşkın şaşkın başını salladı. Aboli'nin yumruğu onu sersemletmişti. Ağzının kenarından kan akıyordu. Ned Tyler ana direğin makarasına ip geçirin diye bağırdı. Bir tayfa onun emrini yerine getirmek için yelkenlere doğru koştu. Ana serene tırmandı. Bir dakika sonra makaradan geçirdiği ipin ucu güverteye çarptı. Hal Sukeyana'yı göğsüne bastırarak yaralı kolunu şefkatle kaldırdı. Hançer derine saplanmış.
Çok ince ve keskin.
Sukeyana başını kaldırarak ona cesaretle gülümsedi.
O kadar keskin ki onu pek hissetmedim bile. Hançeri hızla çek sevgilim. O zaman yara temizce iyileşir.
Hal Aboli'ye bana yardım et diye seslendi. Onun kolunu tut.
Zenci genç kaptanın yanına atladı. İşlemeli ince sapı yakalayıp hızlı bir hareketle onu Sukeyana'nın kolundan çıkardı. Hançer inanılmayacak kadar kolaylıkla yaradan çıktı.
Sukeyana usulca, ''Bana fazla bir zarar vermedi.'' dedi.
Ama yanaklarının rengi solmuştu. Alt göz kapaklarında gözyaşları titreşiyordu. Hal onu kucaklayarak kıçtaki merdivene doğru gitti. Aynı anda bir çığlık duraklamasına neden oldu. Sam Bowles yukarıdan sallanan ipin altında duruyor, Ned Tyler ilmeğin düğümünü onun kulağının altına doğru çekiyordu. Dört adam ipin diğer ucunu tutmuş hazır bekliyorlardı.
''Senin kaltak geberdi gitti Henry Courtney. O da aşağılık baban gibi zıbardı. İkisini de Sam Bowles öldürdü. Kaptan Courtney köpeği dua ederken beni hatırla. Ben senin hiçbir zaman unutamayacağın o adamım.''
Ned Tyler öfkeyle Sam Bowles'un kulağına ''Küçük bir kesik o'' diye homurdandı. ''Prenses güçlü ve cesur bir kadın. O yaşamayı sürdürecek. Geberen asıl sensin Sam Bowles.'' Bir adım gerileyip ipin ucunu tutan tayfalara başıyla işaret etti. Adamlar çıplak ayaklarını aynı anda tahtalara vura vura yürümeye başladılar. İp gerilerek soluğunu kesmeden bir an önce Sam Bowles tekrar bir çığlık attı.
''Senin kahpeyi yaralayan hançere iyi bak kaptan. Onun ucunu denediğin zaman Sam Bowles'u hatırla.''
İp boynuna batarak onu havalandırdı. Adamın ondan sonraki sözleri söyleyemeden gırtlağına takılıp kaldı. Katil havada helezonlar çizerek yükselirken mürettebat sevinçle kurtlar gibi uludu. Altın dal aşağısında yalpalarken Sam Bowles ipin ucunda sallandı. Debeleniyor tekmeler atarken ayak bileklerindeki zincirler çıngırak gibi sesler çıkarıyordu.
Ned Tyler bütün gece orada sallansın diye emretti. Yarın sabah ipi kesip onu indiririz ve köpek balıklarını atarız.
Sonra eğilerek kamayı Aboli'nin attığı yerden aldı. Kanlanmış hançeri inceledi ve güneşten yanmış yüzünün rengi yeşilimsi bir griye dönüştü.
Tanrım, böyle olmasın.
Başını kaldırıp tekrar Sam Bowles'un çok yukarılarında geminin hareketine uyarak sallanan cesedine baktı.
Ölümün çok kolay oldu. Elimde olsaydı seni 100 defa öldürürdüm. Her seferinde de bir öncekinden daha acılı bir ölüm seçerdim.
Hal Sukiyana'yı ana kameradaki ranzaya yatırdı. Yaralı dağlamam gerekiyor ama kızgın demir iz bırakır. Ranzanın yanında diz çökerek Sukiyana'nın yarasını inceledi. Yara derin ama hemen hiç kanamıyor. Aboli'nin ranzanın ayak ucundaki sandıktan alıp getirdiği temiz beyaz bezle genç kadının yarasını sardı. Sukiyana zenciye bana çantamı getir diye emretti. Aboli hemen dışarı fırladı. İki genç yalnız kalır kalmaz hal eğilerek sevgilisinin solgun yanağını öptü. Yüzünü onunkine yaklaştırarak beni kurtarmak için Sam'in hançerine hedef oldun diye mırıldandı. Benim uğruma hayatını tehlikeye attın. Karnındaki çocuğun hayatını da. Bu kötü bir değiş tokuştu aşkım.
Aynı şeyi yine yaparım.
Sukiyana birdenbire susarak inledi. Hal onun bütün vücudunun kollarında kas katı kesildiğini fark etti.
Nen var sevgilim.
Kaptan başını geriye atarak genç kadının yüzüne dikkatle baktı. Gözlerinin önünde Sukiyana'nın cildindeki gözeneklerde ter damlacıkları belirdi. Sarı bir gülün yapraklarındaki şebnemlere benziyordu bunlar.
Sancın mı var?
Genç kadın yara yanıyor diye fısıldadı. Sözünü ettiğin kızgın demirden daha çok yanıyor. Hal kolundaki sargıyı çabucak açtı, sonra hayretle baka kaldı. Kucaklaştıkları sırada yaranın görünüşü değişmişti. O öyle bakarken Sukiyana'nın kolu giderek şişiyordu. Mercan kayalarında yaşayan ve yırtıcı bir düşman tarafından tehdit edildiği zaman şişen Toby balığı gibi. Sukiyana kolunu kaldırıp göğsüne koydu. Can acısı erimiş kurşun gibi yaradan yayılarak göğsüne dolduğu için istemeden inledi.
Bu normal bir şey değil, bak rengi nasıl da değişiyor.
Hal Sukiyana'nın biçimli kolu ağır ağır şişer, üzerinde kırmızı ve parlak mor çizgiler belirirken ne yapacağını bilemeden baktı. Yaradan yapışkan sarı bir sıvı akmaya başladı.
Genç kaptan ne yapabilirim diye sordu.
Sukiyana çaresizce bilmiyorum dedi. Bu benim bilgimin dışında bir şey. Müthiş bir sancı onu mengene gibi sıkıştırdı. Gövdesi geriye doğru büküldü. Sancı az sonra geçti ve prenses yalvardı.
Çantam gerekli. Bu can acısına dayanamıyorum. Bende haşhaş çiçeğinden yapılmış bir toz var.
Hal ayağa fırlayarak kamerada koştu.
Aboli neredesin diye haykırdı. Çantayı getir hemen.
Kapıda Ned Tyler belirdi. Elinde bir şeyi tutuyordu. Yüzünde tuhaf bir ifade vardı.
Kaptan, sana bir şeyi göstereceğim. Bu şart. Şimdi olmaz be adam. Şimdi olmaz.
Hal tekrar sesini yükseltti. Aboli çabuk gel. Zenci koridordan koşarak yaklaştı. Elinde heybe vardı.
Ne oldu Gundvane?
Sukiyana, ona bir şeyler oluyor, ilaç gerekli.
Kaptan,
Ned Tyler iri yarı zencinin yanından geçerek kameraya girdi ve telaşla Hal'in kolunu tuttu.
Bu bekleyemez, hançere bak, hançerin ucuna.
Hançeri kaldırdı ve Hal'le Aboli ona baka kaldılar.
Sonra genç kaptan, Tanrı aşkına diye fısıldadı, böyle olmasın.
Hançerin keskin yanında zifte benzeyen kara bir macunla doldurulmuş uzun bir yiv vardı. Macun kurumuş ve parlaklaşmıştı.
Ned usulca bu bir katilin hançeri diye mırıldandı. Şu yive zehir doldurulmuş.
Hal'in ayaklarının altında tahtalar kaydı. Sanki altın dala yüksek bir dalga çarpmıştı. Birden gözleri karardı.
Olamaz. Aboli bana bunun imkansız olduğunu söyle.
Aboli güçlü olmalısın dedi. Sukiyana için güçlü ol Gundvane. Hal'in kolunu yakaladı. Bu el genç adamın kendini toplamasını sağladı. Gözlerinin önündeki kara bulut kayboldu. Ama soluk almaya çalıştığı zaman dehşet kurşundan bir el gibi kaburgalarını ezdi sanki.
Hal şaşkın bir çocuk gibi onsuz yaşayamam diye fısıldadı.
Aboli ona gerçeği söyleme dedi. Bu ayrılığı onun için daha da zorlaştırma.
Hal zenci onun ne dediğini anlamamış gibi baktı. Sonra her şeyin sona erdiğini kavradı. O çelik hançerdeki incecik yivin, Sam Bowles'un celladın ilmiği boynuna geçirildiği zaman bağırdığı o öldürücü tehditlerinin ne demek olduğunu anladı.
Şaşkın şaşkın, Sukiyana ölecek diye mırıldandı.
Bu senin için şimdiye kadar girdiğin her savaştan daha çetin olacak Gundvane.
Hal müthiş bir çaba göstererek kendini toplamaya çalıştı. Ned Tyler'a hançeri sakın Sukiyana'ya gösterme dedi. Haydi git o lanetli şeyi denize at.
Sukiyana'nın yanına döndüğü zaman kalbine dolan o kara çaresizliği belli etmemeye çalıştı.
Aboli çantanı getirdi. Tekrar genç kadının yanında diz çöktü. Bana iksirin nasıl hazırlanacağını söyle.
Prenses acıyla kıvranırken lütfen çabuk yap diye yalvardı. Mavi şişe, sıcak su dolu bir maşrapaya iki ölçü, fazlası olmaz. Çünkü ilaç çok güçlü.
Sukiyana maşrapayı almaya çalışırken eli şiddetle titriyordu. Artık tek elini kullanabiliyordu. Yaralı kolu iyice şişip morarmıştı. O zarif parmakları öylesine şişmişti ki neredeyse derileri yarılacaktı. Maşrapayı zorlukla tutuyordu.
Hal kabı Sukiyana'nın ağzına götürdü. Genç kadın içe dokunan bir telaşla ilacı içti. Bu çabası yüzünden bitkinleştiği için başı yastığa düştü. Ranzada acıyla kıvranırken vücudundan fışkıran ter çarşafları ıslattı.
Hal Sukiyana'nın yanına uzanarak onu göğsüne bastırdı. Sevgilisini rahatlatmaya çalışıyor ama bütün çabalarının boşuna olduğunu çok iyi biliyordu.
Bir süre sonra haşhaşın etkisi görüldü. Sukiyana Hal'e sarılarak yüzünü onun boynuna gömdü.
''Ben ölüyorum Gundvane.''
Genç adam böyle söyleme diye yalvardı.
''Bunu aylardan beri biliyordum. Her şeyi yıldızlarda gördüm. İşte o yüzden sorunu cevaplayamadım.''
''Sukiyana, aşkım ben de seninle birlikte ölürüm.''
''Hayır.'' Prensesin sesi biraz güçlenmişti. ''Sen yoluna devam edeceksin.'' Ben izin verildiği kadar seninle birlikte geldim. Ama kader senin için özel bir gelecek seçti.
Sukiyana bir süre dinlendi. Hal onun komaya girdiğini sandı. Ama genç kadın tekrar konuşmaya başladı.
Sen yaşamanı sürdüreceksin. Çok güçlü oğulların olacağını biliyorum. Onlardan sonraki kuşaklar bu Afrika denilen topraklarda gelişecek, başarılı olacaklar. Afrika'yı kendilerine ait bir yer haline getirecekler.
Hal ben senin oğlundan başkasını istemem dedi. Bana bir erkek çocuk vaat ettin.
Sus sevgilim. Çünkü sana vereceğim erkek evlat kalbini parçalayacak.
Sukiyana yine şiddetli bir kasılmayla kıvranırken can acısıyla bağırdı. Sonunda artık dayanamayacak hale gelince titreyerek yatağa yığıldı ve ağlamaya başladı. Hal onu kucakladı. Sevgilisine ızdırabını anlatacak kelimeler bulamıyordu. Saatler geçti. Genç kaptan iki defa gemideki çanın vardiya değişikliğini haber verdiğini duydu. Sukiyana gitgide bitkinleşiyor, ondan ve yaşamdan uzaklaşıyordu. Sonra şiddetli kasılmalar genç kadını sarstı. Prenses tekrar Hal'in kollarının arasına yığıldığı zaman,
''Oğlum'' diye fısıldadı. ''Sana vaat ettiğim erkek çocuk doğdu.''
Gözlerini sıkıca yummuştu. Kirpiklerinin arasından yaşlar süzülüyordu. Hal uzun bir an onun ne demek istediğini anlayamadı. Sonra korkuyla battaniyeyi çekti.
Sukiyana düşük yapmıştı. Cininin küçük kafası iyice gelişmemişti ama bebek gerçekten erkekti.
Hal Sukiyana'yı tekrar kollarına aldı. Genç kadın gözlerini açarak ona gülümsedi.
Çok üzgünüm aşkım. Artık gitmem gerekiyor. Her şeyi unutursam bile sadece şunu hatırla. Seni çok sevdim. Hiçbir kadın seni böylesine sevemeyecek.
Gözlerini yumdu. Hal onun ruhunu teslim ettiğini anladı. Genç kadın hareketsiz kaldı. Kaptan gece yarısına kadar onların yanında bekledi. Kadının ve oğlunun yanında. Sonra Altuğ'da bir top branda beziyle yelkenci iğnesi, iplik ve ağırlık getirdi. Hal ölü doğan çocuğu Sukiyana'nın kolları arasına koydu. Onu kadına bağlayarak keten bir kefenle sardı. Altuğ'dayla birlikte iki ölüyü bembeyaz, yepyeni branda bezinin ortasına yerleştirdiler. Sukiyana'nın ayağının dibine bir top mermisi koydular, bezi diktiler. Hal gece yarısı kadınla çocuğu kucağına alarak açık güverteye taşıdı. Parlak Afrika ayının ışığında ikisini de denize teslim etti. Ölüler karanlık sulara gömülürken geminin dümen suyunda ufak bir dalgalanma bile olmadı.
Hal elveda sevgilim diye fısıldadı. Elveda benim iki sevgilim.
Sonra kıçtaki kamaraya indi. Lavelli'nin incilini açarak onun kara kapakları arasında teselli ve huzur aradı. Ama bulamadı.
Hal 6 uzun gün yalnız başına kamerasının lombozunun önünde oturdu. Aboli'nin getirdiği yemeklerin hiçbirini yemedi. Bazen İncil'den bölümler okudu ama daha çok geminin dümen suyunu seyretti. Her gün tam öğle zamanı güverteye çıkarak güneşe baktı. Bitkin haldeydi, zayıflamıştı. Geminin yerini hesaplayarak dümenciye emirler verdi. Sonra da acısıyla baş başa kalmak için tekrar aşağıya indi. 7. gün şafak zamanı Aboli onun kamerasına geldi. ''Istırap normal bir şey Gundvane, ama seninki çok aşırı. Görevini ve sana güvenen bizleri terk ettin. Artık yeter.''
''Hiçbir zaman yetmeyecek.'' Hal zenciye baktı. ''Yaşadığım her gün Sukeyana'nın yasını tutacağım.''
Ayağa kalkınca kamera etrafında dönmeye başladı. Çünkü acı ve açlıktan zayıf düşmüştü. Başının dönmesinin gözlerindeki bulanıklığın geçmesini bekledi.
''Haklısın Aboli. Bana bir kase yemek ve küçük bir maşrapa bira getir.''
Yemek yedikten sonra kendini daha güçlü hissetti, yıkanıp tıraş oldu, gömleğini değiştirdi. Saçlarını arkaya doğru tarayarak kalın bir örgü halinde sırtına sarkıttı. Simsiyah perçemlerinin arasında bembeyaz teller olduğunu fark etti. Aynaya baktığı zaman karşısındaki güneşten yanmış yüzü neredeyse tanıyamayacaktı. Burnu bir kartalın gagası gibiydi. Çıkık elmacık kemiklerinin üzerinde hiç et yoktu. Çenesinde de öyle. Bu çenede insanları kolay kolay affetmediğini belirten bir ifade vardı. Gözleri zümrütler kadar yeşildi. O taş gibi sert ve parlaktı. Hal hayretle ancak 20'sindeyim diye düşündü. Ama şu anda 40'ında gibi duruyorum. Kılıcını masanın üzerinden alıp kınına soktu.
Pekala Aboli, görevime dönmeye hazırım.
Peşinde zenciyle yukarıya güverteye çıktı. Dümendeki porsun elinin eklemlerini alnına götürdü. Güvertede vardiyada olan nöbetçiler birbirlerini dürttüler. Herkes onun yukarı çıktığının farkındaydı ama hiçbiri genç kaptana bakmıyordu. Hal bir süre küpeşlerin önünde durdu. Bakışları güverteyi ve yelkenleri dikkatle tarıyordu.
Sonra dümenciye porsun diye bağırdı. Kahretsin, orsaya dikkat et.
Aslında ana yelkenin gradinasları rüzgarı kaydırırken pek az titriyordu. Ama Hal bu durumu fark etmişti. Ana direğin altına çömelmiş olan nöbetçiler birbirlerine bakarak usulca güldüler. Kaptan yine komutayı ele almıştı. Önce bunun ne anlama geleceğini pek kavrayamadılar. Ama çok geçmeden ne kadar geniş kapsamlı olduğunu anladılar. Hal her denizciyle kamerasında baş başa konuştu. Onlara adlarını, doğdukları köy ya da kenti sordu. Hizmetleri konusunda kurnazca sorular da, bir yandan da her tayfayı inceliyor ve onu tartıyordu. İçlerinden üçü diğerlerinden üstündüler. Lovely'nin komutasında nöbetçilik yapmışlardı. Porsun John Lovell, Hal'in babasının emrinde de çalışmıştı. Hal ona, eski rütben devam edecek Porsun dedi. John gülümsedi.
Senin emrinde çalışmak bir zevk olacak kaptan.
Hal bir ay sonra da aynen böyle düşüneceğini umarım dedi. Diğer iki gemicinin adları William Stanley ve Robert Moon'du. İkisi de filika serdümeniydiler. Halleri genç kaptanın hoşuna gitti. Lovely'nin insan sarrafı olduğu anlaşılıyor diye düşündü ve gemicilerin ellerini sıktı. Kaptanın öbür porsunu da koca Daniel'dı. Hem okuması hem de yazması olan Ned Tyler ikinci kaptandı artık. Gemideki eğitim görmüş birkaç kişiden biri olan Altuğ da yazıcılığa seçildi. Bütün belgelerle o ilgilenecek, onlara her gün yeni bilgiler ekleyecekti. Altuğ da Sukeyana ile aralarındaki zincirin genç kaptana en yakın olan halkasıydı. Hal kayınbiraderine karşı büyük bir sevgi duyuyor, yanından ayrılmasını istemiyordu. Böylece acılarını paylaşabiliyorlardı. John Lovell, Ned Tyler ve Hal hep birlikte mürettebatın adlarının yazılı olduğu listeyi incelediler. John'a nöbet programı yapması konusunda yardımcı oldular. Mürettebat bu liste sayesinde hangi nöbeti tutacağını ve görevlerine göre nerede bulunması gerektiğini öğrenebilecekti. Bu iş halledilir halledilmez Hal gemiyi kontrolden geçirdi. İşe ana güverteden başladı. Sonra yanında iki porsunla ambarların hepsini açtı. Altın dalın tekne kısmındaki her yere tırmandı ya da sürünerek içeri girdi. Simtinelerden gabiyaya kadar her şeye baktı. Cephane deposunda gelişi güzel seçtiği 3 barut fıçısını açtı. Barut ve ağır yanan kibritlerin kalitesini inceledi. Ambardaki yüklerle manifestoyu karşılaştırdı. Gemide çok sayıda tüfek, misket ve ticari eşya olması onu hem şaşırttı hem de sevindirdi. Hal ondan sonra geminin faça edilerek durdurulması ve denize bir filika indirilmesi için emir verdi. Altın dalın dengesini denetleme amacıyla geminin etrafında dolaştı. Bazı topları daha kıştaki yuvalara yerleştirdi. Ambarlardaki bütün yükleri boşalttırdı, sonra onları istediği dengenin sağlanması için yeniden yerleştirdi. Sonra mürettebatı yelken açma ve yön değiştirme konusunda çalıştırdı. Altın dalı pusulanın her yönüne ve rüzgarın her haline göre döndürttü. Bu çalışmalar hemen hemen bir hafta sürdü. Öğleye yakın vardiyada ya da gece yarısı yelkenlerinin kısaltılması ya da açılmasını emrediyor, geminin mümkün olduğu kadar hızlı gitmesini sağlıyordu. Hal çok geçmeden altın dalın her ayrıntısını sanki sevgilisiymiş gibi öğrendi. Geminin burnunu rüzgara doğru ne kadar döndürebileceğini anladı. Firkateynin bütün yelkenlerini fora ederek rüzgarın önünde uçmaktan ne kadar hoşlandığını da sezdi. Bir grubu kovacı olarak seçti. Adamlar yelkenlerin rüzgarı daha iyi tutabilmesi için brandaları ıslatıyorlardı. Altın dal olanca hızıyla ilerlerken Hal Firkateyn'in süratini hesapladı. Geminin en son hızıyla gitmesini sağlamak için neler yapılması gerektiğini keşfetti. Firkateyn'in safkan bir atın dizginlere karşılık vermesi gibi dümene hemen uymasını sağladı. Mürettebat hiç yakınmadan çalıştı. Aboli onların baş kasarada konuştuklarını duyuyordu. Adamlar şikayet bir yana, Levali'nin daha gevşek komutasının yerini alan bu değişiklikten memnun gibiydiler. Bu genç tam bir denizci. Gemi onu seviyor. Altın dalın azami hızla gitmesini sağlayabiliyor. Gemiyi sularda uçuruyor. Evet, bunları yapabiliyor. Bir başkası fikrini açıkladı. Bizi de son gücümüzle çabalamaya zorluyor.
Sevinin tembeller, sevinin. Bu yolculuğun sonunda büyük ödüller alacağımızdan eminim.
Hal sonra mürettebata toplarla pratik yaptırdı. Onları yuvalarından uzattırıyor, sonra geriye çektiriyordu. Sonunda adamlar terliyor, kaslarını zorluyor, herif despot diyerek gülüyorlardı. Genç kaptan daha sonra topçuların suda yüzen fıçılara ateş etmelerini istedi. Gülleler fıçıya isabet edip onu parçaladığı zaman bütün tayfalarla birlikte "Yaşa!" diye bağırdı. Arada gemicilere kılıç ve mızrakla talim yaptırdı. Kendisi de onlarla birlikte dövüştü. Yarı beline kadar soyunarak Aboli, Koca Daniel ya da yeni mürettebatın en iyi kılıç ustası olan John Lovell'la düello yaptı. Altın dal Afrika kıtasının güneyindeki kavisli kıyıyı dolaştı. Hal gemiyi kuzeye doğru döndürdü. Şimdi açtıkları her fersahla denizin özellikleri de değişiyordu. Deniz parlak bir çivit mavisine dönüştü ve gökyüzünü de aynı renge boyadı. Sular öylesine berraktı ki provadan eğilen kaptan dört kulaç aşağıdaki yunusları görebiliyordu. Yunuslar provanın önünden giderek neşeli finolar gibi oyunlar oynuyor, sonra kavisler çizerek yüzeye çıkıyorlardı. Başları suyu yararken kafalarının tepesindeki burun deliği solumaları için açılıyordu. Yunuslar Hal'e neşe dolu gözlerle bakıyor ve bilmiş bilmiş gülümsüyorlardı sanki. Uçan balıklar bir arabanın önünden giden atlı uşaklar gibiydiler. Işıltılı gümüş kanatlarıyla altın dalın önünden uçuyorlardı. Dev dağlara benzeyen bulut kümeleri ise onları daima kuzeye doğru çağıran deniz fenerlerine benziyordu. Hal rüzgar kesildiği zaman bile mürettebatın dinlenmesine izin vermiyordu. Filikaları indirtiyor ve nöbetçilerin birbirleriyle yarışmalarını istiyordu. Kürekler suları karıştırarak köpürtüyordu. Kaptan bunun sonunda grubun altın dala bir düşman gemisiymiş gibi çıkmalarını emrediyordu. Kendisi Aboli ve Koca Daniel gruba karşı koyuyor, onları güvertenin her karışı için dövüşmeye zorluyordu. Hal tropiklere özgü rüzgarsız sıcaklarda ekiplerin direklere tırmanarak bir tür bayrak yarışı yapmalarını istiyordu. Kazanan ekibe birer bardak rom veriliyordu. Denizciler birkaç hafta içerisinde incelip forma girdiler. Son derece neşeliydiler ve savaşmaya da can atıyorlardı. Ama Hal'in kafasını bir kurt kemiriyordu. Genç kaptan endişesini hiç kimseyle, hatta Aboli ile bile paylaşmıyordu. Her gece ana kameradaki masasının başında oturuyordu. Uyumaya cesaret edemiyordu çünkü. Israbın ve kaybettiği kadınla çocuğun anılarının rüyalarına gireceğini biliyordu. Haritaları inceliyor ve onu endişelendiren soruna çare bulmaya çalışıyordu. Emrinde hemen hemen 40 kişi vardı. Sefere yetecek kadar denizci. Ama savaş bakımından adamlarının sayısı azdı. Akbaba ile tekrar karşılaştıkları takdirde korsan altın dalın güvertesine 100 kişiyi çıkarabilecekti. Prestor'un hizmetine girmek bir yana, kendilerini savunmak için Hal'in gemici bulması gerekiyordu. Genç adam haritaları incelediğinde deneyimli gemici bulabileceği ancak birkaç liman olduğunu anlıyordu. Limanların çoğu Portekizliler ve Hollandalıların kontrolündeydi. Herhalde onlar bir İngiliz fırkateynini memnunlukla karşılamayacaklardı. Üstelik kaptanı adamlarını kandırıp kendi emrine almak isteyen bir gemiyi.
43. ayrımın sonu. Sayfa 556.